Bismillahirrahmanirrahim. Kitabın adı İslam'da İktisat Nizamı, konu İktisat Nizamına Giriş. Fikirler, gelişme sürecinde bulunan bir toplumun hayatta elde edebileceği en büyük servettir. Aydın fikir de köklü geçmişi olan bir toplumda yaşayan bireylerin atalarından teslim aldığı en büyük mirastır. Maddi servetler, bilimsel buluşlar, teknolojik yenilikler ve benzerlerinin yeri bu fikirlerden çok daha aşağı seviyededir. Bunlara ulaşmak sahip olunan fikirlere bağlı olduğu gibi bunların korunmaları da fikirlere bağlıdır. Fikri değerlerini koruyabilen bir toplumun maddi servetleri tahrip edilse dahi bu toplum onu hemen yeniden üretebilir. Fakat fikri serveti çökmüş bir toplum maddi servete sahip olsa dahi bu toplumun zamanla maddi varlıklarını kaybetmesi ve fakirleşmesi çok çabuk olur. Bir toplum elde ettiği bilimsel gerçekleri kaybetmiş olsa dahi düşünce metodunu kaybetmediği sürece onların çoğunu tekrar elde edebilir. Fakat kendine ait verimli düşünme metodunu kaybettiğinde ise gerilemeye ve elindeki teknolojik gücü kaybetmeye başlar. Bundan dolayı öncelikle fikri değerlere sahip çıkmak gerekir. Bu fikirlere ve verimli düşünme metoduna bağlı olarak maddi servet tekrar kazanılabileceği gibi yeni bilimsel buluşlara ve teknolojik gelişmelere doğru da gidilebilir. Fikirlerden kastedilen toplumda hayatın gerçekleri ile karşılaşıldığı zaman bireylerin kullanabilecekleri sahip olunan pratik fikirlerdir. Bir bütün olarak toplumun fertleri vakaları hissetmek suretiyle bu vakalar hakkında hayatta hüküm verirken bu fikirleri güzel bir şekilde kullanırlar. Bu fikirleri tekraren kullanmalarıyla verimli ve üretken düşünme metodunu da başarıyla gerçekleştirmiş olurlar. İslam ümmeti kendisinde var olan verimli düşünme metodunun zayıfladığı, hatta ve hatta neredeyse kaybettiği dönemleri yaşadı. Ancak Allah-u Teala'ya hamdolsun ki İslam ümmeti Raşidi Hilafet Devleti'ni kurmak suretiyle İslami hayatı yeniden başlatmak için kendi içinde İslam davetinin ortaya çıkmasıyla seneler içerisinde bu vakaların birçoğunu aştı. Öyle ki Müslümanlar İslamlarına yöneldiler. Müslümanlar topraklarında pazarlanan kapitalist ve sosyalist düşüncelere rağmen açık ve net bir şekilde İslam kültürüne ve İslam hükümlerine yüzlerini döndüler. Ancak bütün ayıp ve kusurları ortaya dökülmesine rağmen İslam ümmeti kafirlerin ve uşaklarının tasallutundan halen kurtulamadı. Zira kafirler ve uşakları İslam topraklarında bozuk fikirlerini yayabilmek için özellikle de iktisadi meselelerle ilgili hususlarda aldatıcı üsluplar kullanarak düşüncelerini süslediler. Dolayısıyla İslam davetini yüklenen herkes kapitalizm ve onun çözümlerinin dayandığı temelleri ele alarak bunların bozukluğunu gösterip çürütmelidir. Bununla birlikte hayatın yenilenen çeşitli olgularını ele alıp İslam'ın bunlar hakkındaki çözümlerini kabulü farz olan şer'i hükümler gibi ortaya koymak, açıklamak gerekir. Bu çözümlerin kitap ve sünnetten veya bunların gösterdiği diğer şer'i delillerden çıkarılmış şer'i hükümler olmalarından dolayı alınıp kabul edilmesinin gerektiğini açıklamalıdır. Davetçiler bunları çağın gereklerine uyup uymamasını ölçü alarak yapmamalıdır. Yani hükümlerin menfaat açısından değil, akide açısından alınmasının gerekliliğini göstermelidir. Ayrıca herhangi bir husus hakkında hüküm verirken, hükmün istinbat edildiği şer'i delilin beyanına veya hakkında var olan şer'i illete veya benzeri bir şer'i nas'ın illetine dayanmalıdır. Müslümanların en fazla fitneye düştükleri ve hayatın içindeki olaylardan en şiddetli sıkıntı çektikleri alan yönetim ve ekonomi ile ilgili olanlardır. Çünkü bunlar Müslümanlar tarafından en fazla kabul gören fikri alanlardır. Ayrıca bunlar Batı'nın kendi düşüncesinin daha fazla yerleşmesi için çaba harcadığı ve pratiğe geçirmek için zorunlu olarak tahrif etmeye çalıştığı fikri alanlardır. Sömürgeci kafir, küfrün sistemini ve sömürgesini himaye edebilmek için İslam toplumunu şekilsel ve biçimsel olarak kasten demokrasi sistemiyle yönetmektedir. İktisadi hayatın tümünde de kapitalizm pratik olarak uygulanmaktadır. Ancak ekonomi hakkındaki İslami fikirler İslam aleminde ekonomik hayatın gerçeklerine, olgularına çok büyük etkide bulunacak fikirlerdir. Kapitalist sistemi alt üst edecek olması nedeniyle sömürgeci kafirler ve ajanları, Batı fikirleriyle aklı başından gitmiş zalimler ve yöneticiler bu fikirlere karşı daha fazla savaşacaklardır. Batının iktisat sistemine hayran olan kişilere bu sistemin güçsüzlüğünü, bunların İslam'a zıt yapılar ve düzenler olduğunu göstermek için kapitalizmin iktisadi yapısını açıklamamız, bundan sonra da İslam'ın iktisat fikirlerini ve iktisadi hayatın problemlerini nasıl mükemmel bir şekilde çözüme kavuşturduğunu, bu aşamaların tümünde de kapitalizmin dünya görüşüyle tümden çeliştiğini gözler önüne sermemiz gerekir. Kapitalist ideolojinin iktisat nizamını gözden geçirdiğimizde, onlara göre iktisat, insanın ihtiyaçlarını ve bunları doyurma araçlarını inceleyen bir husustur. Ancak kapitalistler insan hayatına ait bu incelemeyi sadece maddi yönüyle yaparlar. Kapitalizmin iktisat sistemi 3 temel üzere kurulur. 1. İnsanın ihtiyaçlarını oranla mal ve hizmetlerin azlığı, yani insanın çeşitli ve değişen ihtiyaçlarına karşı mal ve hizmetlerin yetersiz kalması problemi. Kapitalistlere göre toplumun karşı karşıya kaldığı ekonomik sorun budur. 2. Üretilen mal ve hizmetin değeri problemi. Kapitalist sistemin araştırmalarının esası ve üzerinde sürekli olarak inceleme yaptıkları alan budur. 3. Fiyat ve fiyatın üretim, tüketim ve dağıtım süreçlerinde oynadığı rol. Aynı zamanda bu, kapitalist iktisadın temel taşıdır. Bu sistemde mal ve hizmetlerin göreli olarak az bulunurluğu problemi, mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını tatmin eden öğeler oluşundandır. Yani kapitalistlere göre insanın doyuma ulaştırılması gereken ihtiyaçları vardır. Ancak bu ihtiyaçlar kesin olarak maddidir. Bunlar ya gıda ya giyim ihtiyaçları gibi insanın hissedip eliyle tutabildiği ihtiyaçlardır ya da sağlık ve eğitim gibi elle tutulmayan soyut ihtiyaçlardır. Övünme gibi manevi ve takdis etme gibi de ruhi ihtiyaçların ise ekonomik açıdan onlara göre varlıkları kabul edilmemektedir. Zaten onlar bu gibi değerleri ekonomik incelemede dikkate almamaktadır. Kapitalistlere göre doyum sağlayan araçlar mal ve hizmetler olarak isimlendirilir. Dolayısıyla onlara göre mal, elle tutulup hissedilebilen ihtiyaçlara ait doyum araçlarıdır. Hizmetler ise elle tutulup hissedilemeyen ihtiyaçlara ait doyum araçlarıdır. Onların düşüncelerine göre mal ve hizmetlerde doyumu sağlayan, bunlarda var olan faydadır. Bu fayda kişiseldir. Fayda, bir yaşada bulunan bir özelliğin herhangi bir ihtiyacı doyuma ulaştırmasıdır. İktisadi açıdan mal ve hizmet, kendisine yönelik isteğin bulunduğu şey anlamına gelmektedir. Buna göre yararlı olan her şey ekonomik bir değere sahiptir. Bir mal veya hizmet zaruri olsun ya da olmasın, bazı insanlar bunları yararlı, bazıları da zararlı olarak görsün, talep gördüğü müddetçe iktisadi açıdan yararlıdır. Bu anlayışları ile onlar kamuoyunun yararsız veya zararlı saydığı eşyayı iktisadi yönden faydalı kabul ederler. Örneğin içki ve esrar iktisatçılara göre yararlı şeylerdir. Çünkü bazı insanlar onları talep ederler. Bu bağlamda iktisatçı doyum araçlarını, yani mal ve hizmetleri, bunların başka özelliklerini hiç dikkate almadan sadece doyum sağlamalarını gözeterek değerlendirir. Yani o fayda ve ihtiyaçlara olması gerektiği şekilde değil de faydası açısından bakar. Daha ötesine gitmez. Mesela içkiye bazı bireylerin ihtiyacını tatmin ettiği için ekonomik bir değer olarak içkiyi yapan insana da mal ve hizmet üreten biri gözüyle bakar. Çünkü bunların iktisadi bir değeri vardır ve bunlarla bazı fertlerin ihtiyacı tatmin edilmektedir. İktisatçılara göre ihtiyaçların ve doyum araçlarının tabiatı budur. Bunun için kapitalist iktisatçı toplumun bulunması gereken konumuyla ilgilenmez. O ancak bir ihtiyacı doyuma ulaştırması bakımından maddeye ekonomik değer verir. Bundan dolayı iktisatçının görevi mal ve hizmetleri çoğaltmaya çalışmaktır. O başka hiçbir konuyu dikkate almaksızın insan ihtiyaçlarının doyuma ulaştırılmasını sağlayan doyum araçlarının artırılması konusunu inceler. Onların değerlendirmelerine göre insanın ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetler sınırlı olduğu için de sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılamaya yetmez. Ancak insan olması hasebiyle onu mutlaka doyurulması gereken temel ihtiyaçları vardır. Diğer taraftan insanın hayat şartlarındaki gelişmelere bağlı olarak artış gösteren ihtiyaçları vardır. Bu tür ihtiyaçlar çoğalma eğilimindedir ve insan bunların bütünüyle doyurulmasına ihtiyaç duyar. Ancak mal ve hizmetler ne kadar çoğalırsa çoğalsın, bunların doyurulması gerçekleşmez. Ekonomik sorunun temeli de işte buradan kaynaklanır. Bu sorun, ihtiyaçların çoğunluğuna karşılık doyum araçlarının azlığı sorunudur. Yani insanın bütün ihtiyaçlarını bütünüyle karşılaması karşısında mal ve hizmetlerin yetersiz kalması sorunudur. Böylece toplum, mal ve hizmetlerin göreli azlığı problemiyle karşı karşıya gelir. Bu az bulunurluğun zorunlu bir sonucu olarak da bazı ihtiyaçların ya çok küçük bir kısmı ya da tamamı hiç doyurulmamış olarak kalır. Durum böyle olunca toplumdaki bireylerin hangi ihtiyacının doyuma ulaştırılacağı, kimlerin taleplerinin yasaklanacağının belirlenmesi için bir takım temel kurallar konulması kaçınılmaz olur. Başka bir deyişle sınırsız ihtiyaçların tatmini için sınırlı kaynakların dağıtımı biçimini belirleyecek bir takım temel kuralların konulması gerekir. Görüldüğü gibi kapitalistler açısından problem insan değil ihtiyaçlar ve kaynaklardır. Yani bireylerin her birinin ihtiyaçlarını karşılamak değil, ihtiyaçları tatmin edecek kaynakları çoğaltmaktır. Yapılmak istenen durum böyle olunca, konulan kuralların üretimi mümkün olan en yüksek seviyeyi eriştirmeye yarayan çalışmalar olmalıdır ki üretim çoğalsın. Yani tek tek bireyler için değil de insan kitlelerinin tümü için mal ve hizmetler artsın. Bundan dolayı mal ve hizmetlerin dağıtımı problemi kapitalist iktisatçıları sıkı bir şekilde üretim problemine eğilmeye yöneltmiştir. İktisadi analizlerin en yüce hedefi insanların tümünün mal ve hizmet tüketimlerinin miktarını artırmaya çalışmaktır. Bunun için milli üretim kapasitesini etki eden faktörleri incelemek bütün iktisadi konuların başında gelmektedir. Çünkü milli üretimin artırılması hakkındaki araştırmalar sınırsız ihtiyaçların sınırlı mal ve hizmet kaynakları ile karşılanması sorununun çözümü için yapılan çalışmaların en önemlisidir. Bu yüzden kapitalist iktisatçılar ancak üretimin çoğaltılmasıyla fakirlik ve yoksulluk sorununun aşılabileceğine inanırlar. Dolayısıyla onlar için toplumun karşılaştığı ekonomik sorun üretimin artırılması yoluyla çözülebilir. Üretilen şeyin değeri ise belirli bir birey için önem derecesini veya bir şeyin başka bir şeye oranla önem derecesini tanımlar. İlk durumda ona kullanım değeri, ikinci durumdakine de değişim değeri adı verilir. Bir şeyin kullanım değeri şöyle özetlenebilir. Bir şeyin herhangi bir biriminin faydası onun en son biriminin faydası marjinal fayda ile belirlenir. Yani fayda, ihtiyaçların karşılanmasında faydası en az miktarda olan birim tarafından belirlenir. Kapitalistler bunu son fayda veya marjinal fayda diye isimlendirmektedir. Yani fayda üreticinin bakış açısına göre belirlenmez. Zira üretici, üretimdeki maliyetleri dikkate alarak fiyatı belirler ki bu durumda üretici talep olmaksızın sadece arzı dikkate almış olur. Fayda, tüketicinin bakış açısına göre de belirlenmez. Bu durumda ise değer, o şeyde var olan faydanın miktarı ve az bulunurluk faktörü gözetilerek bu faydaya duyulan ihtiyaca göre belirlenmiş, arz olmaksızın sadece talep dikkate alınmış olur. O halde değerin belirlenmesinde arz ve talep durumları beraber ele alınmalıdır. Böylece bir değerin faydası bir ihtiyacı doyuma ulaştırdığı en son birimde ortaya çıkar. Örneğin ekmeğin değeri acıkmanın başında değil sonunda belirlenir. Yani ekmeğin pazarda az bulunduğu zaman değil normal durumundayken belirlenir. Fayda değeri işte budur. Değişim değeri ise mal ve hizmetin özel bir yönüdür. Bir şeyde bu yön çoğalınca onu değişime elverişli kılar. Yani bir şeyin diğer şeylere oranla değişim gücü olarak da tanımlanmaktadır. Buğdayı mısıra oranla değişim değeri bir birim buğdayı alabilmek için ödenmesi gereken mısır miktarı ile belirlenir. Bir mal ve hizmetin faydasının değerine sadece fayda, değişim değerine ise sadece değer adı verilir. Değişim bir mal ve hizmete denk veya ona yakın bir değere sahip olan bir karşılık bulunduğu zaman gerçekleşir. Burada kapitalist iktisatçılarca anlaşılan değer kavramını incelemek gerekir. Çünkü değer, değişim olgusunun temel esası ve ölçülmesi mümkün olan bir sıfattır. Kendisiyle mal ve hizmetlerin değerinin ölçüldüğü ve verimli işin verimsiz olandan ayırt edilebileceği bir ölçüdür. Bilindiği gibi üretim, fayda oluşturmak veya çoğaltmaktır. Bu da bir takım işlerle olur. Bu işlerin verimliliğini, verimsizliğini ya da hangisinin daha verimli olduğunu ayırt edebilmek için çeşitli mal ve hizmetlerin hassas bir ölçünün bulunması gerekir. Bu hassas ölçüt de çeşitli mal ve hizmetlerin toplumsal değerleridir. Diğer bir ifadeyle bu ölçüt yapılan iş veya sunulan hizmetin toplumsal belirlenimi yani kolektif takdirdir. Bu belirleme zaruri bir iş haline gelmiştir. Özellikle modern topluluklarda tüketmek için yapılan üretimin yerini değişimde bulunmak için yapılan üretim almıştır. Zaten bugünlerde her birey kendi üretiminin tamamını veya çoğunun başkalarının ürettiği diğer birçok şeyle mübadele etmektedir. Bu değişim de ancak mal ve hizmet gibi bir bedel bulunduğunda gerçekleşir. Bunun için malın değeri önceden belirlenmelidir ki değişimde bulunabilsin. Bundan dolayı insanın ihtiyaçlarını doyuma ulaştıran araçların değerinin ne olduğunun bilinmesi üretim ve tüketim için zorunlu bir husustur. Ancak çağımızda bu değişim değeri mal ve hizmetlerin birçok değerinin sadece birine indirgenerek belirlenmektedir. Zira modern toplumlarda malların değerleri birbirlerine göre ölçülmez. Bunların değerleri ancak para diye isimlendirilen belirli nesneye yani mala göre belirlenir. Bir şeyin parayla olan değişiminin oranına ise fiyat ismi verilir. Böylece fiyat, paraya oranla bir şeyin değişim değeri olarak kabul görür. Buna göre değişim değeri ile fiyat arasındaki fark bulunmaktadır. Değişim değeri para, mal veya herhangi bir hizmetin mutlak olarak mübadele edilebilirliği iken, fiyat ise o şeyin özel olarak para ile olan değişim değeridir. Bundan dolayı da bütün malların fiyatları aynı zamanda yükselip alçalabilir. Bunun yanında ise aynı anda malların birbirlerine göre değişim değerlerinin düşmesi veya yükselmesi imkansız bir şeydir. Aynı şekilde malların değişim değerlerinde bir farklılık olmadan fiyatları değişebilir. Buna bağlı olarak da bir malın fiyatı o malın değerlerinden biri haline gelir. Diğer bir deyimle o malın yalnızca paraya oranla değeri olur. Fiyat değerlerinden biri olduğu sürece onun bir şeyin yararlı olup olmamasını ve bir şeyin fayda derecesini belirlemesi de doğaldır. Bu durumda da toplumun belirli mal veya hizmete belli bir fiyatla talepte bulunması halinde mal ve hizmetler verimli ve yararlı sayılmaktadır. Bu mal veya hizmetin ne derecede faydalı olduğunun ölçüsü, tüketici kitlenin çoğunun bu şeye sahip olabilmek için ödemeyi kabul etmeye hazır oldukları fiyattır. Bu mal ve hizmetler ister tarım, ister sanayi ürünü olsun, isterse bir tüccarın, doktorun veya bir mühendisin hizmeti olsun fark etmez. Fiyatın üretim, tüketim ve dağıtım sürecinde oynadığı role gelince, fiyat mekanizması üreticilerin hangi üretim alanına gireceğini, hangilerine girmeyeceklerini belirler. Aynı şekilde tüketicilerden hangilerinin ihtiyaçlarının karşılanacağını, hangilerinin ihtiyaçlarının doyuma ulaştırılmadan kalacağını da belirler. Bir malın üretim maliyeti, onun piyasadaki arzı için temel belirleyicidir. Malın faydası da piyasada malı olan talebi belirleyen bir faktördür. İkisi de fiyatla ölçülür. Bunun için arz ve talep kapitalistlere göre iktisadın iki temel konusudur. Arzdan maksat piyasaya sunulan mal ve hizmetlerdir. Talepten maksat ise piyasanın talebi, isteğidir. Nasıl ki fiyat zikredilmeden talebin belirlenmesi mümkün değilse, aynı şekilde arzın belirlenmesi de mümkün değildir. Ancak talebin değişimi fiyatın değişimi ile ters orantılıdır. Fiyat yükseldikçe talep düşer ve fiyatlar düşünce talep artar. Arzda ise durum tam tersinedir. Çünkü onun değişimi fiyatın değişimi ile doğru orantılıdır. Yani arz fiyatın yükselmesiyle artar ve fiyatın düşmesiyle de azalır. Her iki durumda da fiyatın arz ve talebe çok büyük etkisi vardır. Yer bir deyişle fiyat üretimi de tüketimi de çok etkiler. Kapitalistlere göre fiyat mekanizması toplumun bireylerine mal ve hizmetlerin dağıtılması için kullanılan ideal bir yöntemdir. Zira fayda insanın harcadığı emeğin bir neticesidir. Bunun için bir işin karşılığı işe denk değilse şüphesiz üretim seviyesi düşer. Buna göre topluma mal ve hizmetlerin dağıtımında ideal yöntem bu üretimi mümkün olan en yüksek seviyesine erişmesini sağlayan metottur. Bu metot fiyat mekanizması da denilen fiyat metodudur. Zira kapitalistlere göre bu yöntem iktisadi dengeyi otomatik bir şekilde düzenlemektedir. Çünkü fiyat mekanizması tüketicilere toplumun sahip olduğu kaynakların çeşitli ekonomik alanlara aktarılması, yani bazı maddelerin alınıp bazılarının alınmaması şeklinde ortaya çıkan özgür tercihlerinin kullanılması ile oluşur. Böylece bireyler kazandıkları gelirlerini ihtiyaç duydukları veya talep ettikleri mal ve hizmetleri almaya harcarlar. Örnek olarak içkiyi istemeyen tüketici onu satın almaktan kaçınır ve gelirini başka bir şeye harcar. Böylece içkiyi istemeyen tüketicilerin sayısı çoğalınca veya bütün insanlar bu malı talep etmeyince içkinin üretilmesi kazançlı olmaz. Doğal olarak içkinin üretimi durur. Bütün maddeler için durum böyledir. Böylelikle tüketiciler özgür iradeleriyle üretimin miktarını ve çeşidini belirlemiş olurlar. Tüketiciler tarafından karşılansın ya da karşılanmasın veya üreticilere verilsin ya da verilmesin, mal ve hizmetlerin dağıtımının yürütülme aracı fiyattır. Fiyat mekanizması, üretime yöneltici, dağıtımı düzenleyici ve üretici ile tüketici arasındaki ilişkiyi belirleyici bir araçtır. Yani üretici ile tüketici arasındaki dengeyi sağlar. Fiyatın üretimi yönlendirici özelliği şu şekilde olur. Herhangi verimli bir emeği harcamaya veya insanı bir fedakarlıkta bulunmaya iten temel faktör, o emek veya fedakarlığın maddi karşılığıdır. Kapitalist iktisatçılar insanın ruhi veya manevi etkenlerle emek harcayabileceğini kabul etmezler. Varlığını kabul ettikleri ahlaki etkenleri ise maddi mükafat alanına dahil ederler. Onlar insanın harcadığı emeklerin ancak ihtiyaçlarını doyuma ulaştırmak ve maddi isteklerini karşılamak için olduğunu sanırlar. Bu doyum ise insanların ya doğrudan doğruya ürettiklerini tüketmeleriyle ya da başkaları tarafından üretilen mal ve hizmetleri sahip oldukları parasal bir bedelle satın almaları yoluyla gerçekleşir. İnsan ihtiyaçlarının doyuma ulaştırılmasını, tümü olmasa bile büyük bir kısmını kendi emeğinin diğerlerinin emekleriyle değiştirilmesi sayesinde gerçekleştirir. İnsan ihtiyaçlarının doyuma ulaştırılması için emeği karşılığında para alır ve sahip olduğu para ile de mal ve hizmetleri elde eder. Yoksa insan ürettiği mala ulaşabilmenin temel bir aracı olması için paraya sahip olmak istemez. Onun için maddi karşılık, ki buna fiyat denir, insanı üretime yönlendirir. Dolayısıyla fiyat, üreticilerin emeklerini harcamaları için bir etken olup üretime de sevk eder. Fiyatın dağıtımı düzenleyici özelliğine gelince insan, ihtiyaçlarının tümünü karşılamak ister. Bu nedenle de ihtiyaçlarının tümünü doyurmak için ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetleri elde etmeye çalışır. İnsanoğlunun her bir ferdine ihtiyaçlarını doyuma ulaştırma hürriyeti verilmiş olsaydı insan, mallardan istediğini alıp tüketmekten kaçınmazdı. Fakat insan soyunun tümü aynı isteğe yöneldiğinden bireyin ihtiyaçlarının doyuma ulaştırılmasında belli bir sınırı belirleme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu sınır kişinin emeğinin diğerlerinin emeği ile değiştirilebildiği sınırdır. Yani insanın kendisinin harcadığı güce karşı kazandığı nakit veya fiyatın sınırıdır. Bundan dolayı fiyat, insanın kazanıp tüketmede kendi gelirine uygun olan sınırda durmasını sağlayan ve doğal olarak ortaya çıkan bir kayıttır. Bunun için fiyatın tespiti, insanın tatmin edilmesi gereken ihtiyaçlardaki rekabet halini gözeterek bir kıyaslama ile önem sıralaması yapmayı gerekli kılar. Yani zaruri olanı almaya, daha az zaruri olandan vazgeçmeye zorlar. Dolayısıyla fiyat, bireyi bazı ihtiyaçlarını kısmi olarak doyuma ulaştırmaya zorlar ki bunun karşılığında birey daha önemli olan ihtiyaçlarını doyuma ulaştırabilsin. Buna göre bireyin elde etmek istediği ihtiyaçlar fiyat tarafından düzenlenir. Büyük tüketici kitlelerin talepte bulunduğu mal ve hizmetlerin sınırlı faydaları da fiyat tarafından belirlenir. Tüketicinin gelirlerindeki farklılık her bireyin harcamalarını gelir miktarına göre olmasını sağlar. Böylece kısıtlı gelire sahip olan bazı kimseler tüketimlerini bazı mallarla sınırlı tutarlarken gelirleri kısıtlı olmayan kimseler ise tüketimlerini belli mallarla sınırlı tutmamaktadır. Böylece bazı malların fiyatlarının yükselmesi ve inmesi, bazı kimselerde bu fiyatların parasal karşılığının olması ve bazılarında da olmaması sonucunda fiyat mekanizması menfaatlerin tüketicilere dağıtılmasının düzenleyen bir faktör haline gelir. Fiyatın üretimle tüketim arasındaki dengeyi sağlayıcı, yani üretici ile tüketici arasındaki ilişkiyi belirleyici olması özelliğine gelince, tüketicilerin istediklerini üreten firma bunun karşılığında bir kazanç elde eder. Ürünleri tüketiciler tarafından talep edilmeyen firmanın ise zarar edeceği açıktır. Üreticinin kendi malına olan tüketici talebinin belirlemeye olanak veren tek yol mal ve hizmetlerin fiyatıdır. Böylece üretici firma fiyat aracılığı ile tüketicilerin talep eğilimlerini anlar. Zira tüketiciler belli bir malı almaya eğilim gösterdiklerinde malın piyasa fiyatı yükselir. Bu durumda firma talebi karşılamak için daha çok mal üretmeye başlar. Tüketiciler bir malın alınmasından vazgeçerse o malın piyasadaki fiyatı düşer ve bu malın üretimi azalır. Dolayısıyla üretime ayrılan kaynaklar fiyatın yükselmesiyle artar ve fiyatın düşmesiyle de azalır. Böylece de fiyat tüketiciyle üretici arasında hem bir köprü olmuş hem de tüketimle üretim arasındaki dengeyi sağlamış olur. Bu mekanik süreç doğal hallerde süreklidir. Tüm bunlardan dolayı kapitalistlerin gözünde fiyat iktisadının temel öğesidir. Ekonomik sistemin köşe taşıdır. İşte kapitalist iktisat sisteminin özeti budur. Kapitalistler buna ekonomik politik adını vermiştir. Etüt edip derinlemesine incelemeye tabi tutunca birçok bakımdan bu sistemin çürük, yani tutarsız olduğu görülür.